Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Erkam Radyo'dan merhaba. Dış politika gündeminin nabzını tutan yeni bir dünya gündemi programında daha sizlerle beraberiz. Hepinizi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Program partnerimiz Halil Kurt Bey ile her zaman olduğu gibi bu haftada dünyada neler konuşulmuş, hangi konular ön plana çıkmış, gündemi meşgul eden konuları değerlendireceğiz inşallah. Kuşkusuz dış politika gündeminde önemli gelişmeler yaşanıyor ancak İç politik gündem çok daha baskın bir durum arz ediyor. Tüm gündem alt üst olmuş durumda. Düne kadar belki biz dünyayı konuşuyorduk ama dünden beri Türkiye dünyayı konuşuyor denebilir. AK Parti'de kongreye gidilmesi kararı dünkü Erdoğan-Davutoğlu görüşmesinin ardından gerçekleşmişti. Beştepe'de 1 saat 40 dakika süren görüşmenin olağanüstü kongre kararı ile sonuçlanmıştı. Evet, kongre 22 Mayıs'ta gerçekleşecek. AK Parti'de olağanüstü kongreye gitmek kararının ardından gözler Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bugün yapacağı açıklamaya kilitlenmişti. Az önce haber bültenimizde de detaylı bir şekilde verdiğimiz açıklamalarında Sayın Ahmet Davutoğlu oldukça etkili, oldukça duygulu, oldukça vefa dolu bir konuşma yaptı. Yine oldukça şık, kendisine yaraşır bir veda konuşması yaptığı denebilir. Peki Davutoğlu'nun konuşmasında öne çıkanlar nelerdi? Kısaca bir kez daha hatırlayalım isterseniz. Başarısızlıktan gitmiyorum dedi Sayın Davutoğlu. Güçlü başkanlık yaptığını ifade etti. Emaneti üstlendim, emanetçi olmadım ifadelerini kullandı. Kimsenin kalbini kırmadım dedi Sayın Davutoğlu. Seçim meydanlarında verdiğim hiçbir söz yarım kalmadı ifadesini kullandı. Şimdi birlik vaktidir dedi. Tüm bunlara ilaveten seçimi kaybeden parti liderleri yerinde dururken ben neden gidiyorum demeye getirdi amiyane ifadeyle. Kırıldığını söyledi ama her şeye rağmen AK Parti'nin birliği içerisinde mücadele edeceğini belirtti. Yine Cumhurbaşkanı ile son nefesine kadar vefa ilişkisini sürdüreceğini dillendirdi. Cumhurbaşkanımızın onuru benim onurumdur, ailesi benim ailemdir. Kimsenin bundan sonra fitne kapılarını açmamaları icap eder şeklinde açıklamalarda bulundu. Dış politikamızın temel sütunlarını inşa etmek ve korumak anlamında da adımlar attığını ifade etti. Mülteci sayısı son zamanlarda onlu rakamlara indi. Vatandaşlarımızın hakkı olan vize muafiyetinde önemli adımlar atılmıştır açıklamalarında bulundu. Evet kıymetli hocam, dünya gündeminde neler olup onu konuşuyoruz her hafta ama ifade ettiğimiz gibi bu sefer dünya Türkiye'yi konuşuyor. Gerek basın organları canlı yayınlarında olsun, Türkiye'de ne olup bittiğini gündemlerine taşıyor, dinleyenlerine aktarıyor. İsterseniz dünyada nasıl yankı buldu ona ilişkin anekdotları da aktardıktan sonra sizin değerlendirmelerinizi alırız inşallah. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kritik görüşmesinden sonra kongre haberi dış basında geniş yankı buldu. Evet kıymetli dinleyenler, uluslararası basın gelişmeleri son dakika gelişmesi olarak aktardı. Mesela Financial Times Erdoğan'ın Davutoğlu'nun yetkisini sınırlandırma girişimleri başbakanı hayal kırıklığına uğrattı yorumunda bulundu. Kriz görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Başbakan Ahmet Davutoğlu istifa yolunda, istifa ifadesini kullanmış Financial Times. Yine New York Times Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun iktidar savaşını kaybetmesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iktidarını daha fazla konsolide etme şansı sundu şeklinde bir yorumla vermiş bu gelişmeyi. Yine Times gazetesinin Türkiye'deki muhabirine dayandırdığı haberinde Türkiye'de son dönemde yaşananların, dramatik olayların Türkiye siyasetinin geleceği için verilen mücadeleden ve birbirinin tam zıttı iki kişilikten kaynaklandığı görüşünü aktardı. Independent Reuters'ın dayandırdığı haberinde yine Davutoğlu'nun aday olmayacağını okurlarına duyururken Ahmet Davutoğlu'nun yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a daha yakın bir ismin gelmesinin ihtimal dahilinde olduğunu belirtmiş. BBC ne şekilde vermiş? Başbakanın üzerindeki şüpheler üzerine AK Parti kongreye gidiyor başlığıyla okuyucularına bu gelişmeyi duyurmuş. Öte yandan Arap basını da geniş yankı bulduğu El Cezire, Davutoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müdahalelerini gerekçe göstererek istifa ediyor ifadesini kullandı kıymetli hocam. Yine Suudi Arabistan finansörlüğünde çıkan El Hayat gazetesi daha sert ifadeler kullanmış. Başbakan Ahmet Davutoğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında açıkçası kendisini ihanetle suçlamasının ardından Davutoğlu istifa yolunu tercih etti gibi birazcık maksatlı bir yaklaşım sergilemiş. Yine diğer Arap medyasında da Davutoğlu'nun kongre kararı alması geniş bir şekilde ele alınmış. Evet kıymetli hocam, yani bir genel değerlendirmenizi alalım, ondan sonra hem bu yeni dönemin bizim kendi perspektifimiz, programımızın perspektifi açısından değerlendirmeye çalışırız. Bunu mutlaka ekonomide, iç politikadaki yansımaları olacak ama biz kendi penceremizden, dünya gündemi penceresinden bakarak dış politikadaki yansımalarını, muhtemel yansımalarını konuşuruz. Öncelikle Davutoğlu'nun açıklamasını, oldukça duygusal açıklamasını, vefa dolu açıklamasını siz nasıl değerlendirdiniz? Bu sorumuzla başlayalım.
Hayırlı akşamlar dileyerek başlayalım. Öncelikle sancılı bir sürece girmiş bulunuyoruz. İnşallah sonucu memleket için hayırlı olur temennisiyle başlayalım. Ahmet Davutoğlu akademisyen kimliği, tevazusu ve son 20 ayda göstermiş olduğu performansla Tayyip Erdoğan gibi karizmatik bir liderden boşalan başbakanlık koltuğunu doldurmayı başarabilmiş bir politikacıdır. Yani o koltuğu doldurmak o kadar da kolay değildir. Mesela Turgut Özal'dan sonra rahmetli Turgut Özal'dan sonra yerine geçen Yıldırım Akbulut karikatürlere konu olmuştu o günün Türkiye'sinde. Şimdi işin biraz da temeline bakmamız gerekiyor. 1982 Anayasası adı parlamenter sistem olarak konmuş, fakat parlamenter sistemde Cumhurbaşkanı semboliktir. Yani suya sabuna dokunmayan, işlere imza atan kişidir. Ancak 82 Anayasası Kenan Evren'in Cumhurbaşkanı olacağına göre ayarlanmış, hiçbir sorumluluğu olmayan ama geniş yetkileri olan yarı başkanlık sistemine yakın bir yetki sunuyor idi Cumhurbaşkanlığı'na. Dolayısıyla Turgut Özal Kenan Evren ilişkisinde darbe yapmış ve darbe anayasasını hazırlamış bir karizmatik genelkurmay başkanına karşı Turgut Özal ona sesini çıkarmayarak geçirdi 80'li yılları. Fakat 90'lı yıllarda Özal Cumhurbaşkanı olunca Demirel ile Özal kavga ettiler. Arkasından Sezer'in Cumhurbaşkanlığı sırasında anayasa fırlatıldı ve ülke ekonomik krize girdi. Yani kısaca bir de Cumhurbaşkanı halk tarafından direkt seçilince yarı başkanlığın da ötesinde bir yetkiyle donandı Cumhurbaşkanı şu anda. Tabiri caizse şu anda bir kümeste iki horoz oldu. Hı hı. Ve dolayısıyla Türkiye bu anayasa yetkilerle kim başbakan olursa, kim cumhurbaşkanı olursa en geç 3 yıl içerisinde kavga etmesi mukadderdir. Hı hı. Çünkü
ya bu isim kim olursa olsun
ya Cumhurbaşkanı. Hiç fark etmiyor.
Yani, bunu dillendirildi de sahi. Yani akrabası olsa dendi. Ya çocuklar olsa dahi.
Babayla oğul olsa bir süre sonra, çünkü bakış açısı farkı vardır. Yani birine imza atma yetkisini vermiş, öbürüne onay yetkisi vermiş. Dolayısıyla biz hatırlıyoruz rahmetli Özal zamanında bu Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın bir açılış konuşması vardı. Orada kavga etmişti Özal'la Demirel. Yani ben cumhurbaşkanıyım, ben başkanım, yetki bendedir gibisinden. Dolayısıyla bu karmaşanın kökten ortadan kalkması için Türkiye yeni bir anayasal düzenleme getirmek zorundadır. Bu kaçınılmazdır. Hı-hı. İnşallah Davutoğlu'nun göstermiş olduğu bu vakar diyelim. Çünkü %49,5 oy almış, 317 sandalyeli bir meclisin başbakanı olarak, yani hiçbir muhalefet göstermeden bir insanın köşesine çekilmesi, günümüz dünyasının da, yani bir İngiliz'in, bir Amerikalı'nın, hele hele bir doğulunun hiç anlayabileceği bir şey değildir. Hele doğuda bu koltuk için, bir muhtarlık için Adam öldürülen
evet, şimdi haklı
yaşıyoruz.
Olarak da o bunu ifade etti Davutoğlu. İşte 49 yani en yakın takipçisinin iki katı oy almasına rağmen o partilerin liderleri işte görevlerinde dururken işte 49,5 oy almış bir partinin ve başarılı bir partinin liderinin kongreye gitme kararı alması anlamlandırılamıyor. Tabii bu içerideki AK Parti sempatizanları ve sevenleri arasında büyük bir hüzne neden olurken karşıt cephede de büyük bir sevinç bir kırılma yaşanacağı beklentisiyle bir sevinç ortaya çıkmış durumda. Yani bunu dış basındaki yorum ve analizlerden de görüyoruz. Bugün Davutoğlu'nun bu konuşmayı yaparken Euronews kanalının Twitter hesabında işte aklınca dalga geçen iş ilanı yayınladı. İşte Davutoğlu CV'sini okuyor, başbakana ihtiyacı olan ülke var mı tarzında. Böyle bir sevinç şeyini görüyorsunuz. Üzülüyor tabii insan. Çünkü gönül coğrafyamız diyor Davutoğlu. İslam dünyasında da özellikle böyle mazlum halkların büyük ümitleri olan bir ülke. Türkiye sadece Türkiye'den ibaret değil, coğrafyası yani. İtibariyle, yakın coğrafyası itibariyle büyük ümitlerin bağlandığı bir ülke. Başka kanallardan geliyordu bize. Yani konuştuğumuz Arap dünyasındaki kesimlerden aman Türkiye'ye bir şey gelmesin, zaten bizim coğrafya ülkelerimiz batmış. Böyle Türkiye'nin üzerine titizlenildiği bir dönemde böyle sıkıntılı bir sürece girilmesi gerçekten de üzüntü verici.
Evet, gönül coğrafyamız bizden çok şey bekliyor ve muhtemelen bu onların ajanslarında ilk haber olarak çıkmıştır.
Evet.
Bütün bizim kültürel hinterlandımıza giren bölgelerde. Hı-hı. Çünkü Türkiye tesbihin imamesi gibidir.
Hı-hı. Evet.
İnşallah bu sonuç hayırlara vesile olur diye.
İnşallah.
Bir anayasal düzenlemeyle. Çünkü işin bir de Cumhurbaşkanlığı tarafından bakılınca şunu da görmek mümkün. Türkiye eğer kendinizi Tayyip Erdoğan'ın yerine koyun. Yani başbakan sizin partinizden ve suya sabuna dokunmazsanız bir 5 yıl daha koltuğunuz garanti. 10 yıl sonra şapkanızı alıp gittiğinizde kaosla, kargaşayla, kavgayla potansiyel olarak bırakacağınız bir ülke olacak. İşte bunun kökten çözülmesi gerekiyor. Belki bu türbülans Türkiye'nin ilelebet önünün açılabileceği hayırlara vesile olur diye ümit ederiz. Çünkü
evet.
Alparslan Türkeş'ten Turgut Özal'a Türkiye'de birçok geçmiş siyasiler önünün açılabilmesi için de bir başkanlık sisteminin olması gerektiğini ifade etmişlerdir. Bakalım Mevla görelim neyler, evet. Neylerse güzel eyler diyelim.
Peki Kıymet Hocam, bu yeni dönemin dış politikadaki muhtemel yansımaları ne olur? Radikal bir değişiklik mutlaka beklenmiyor. Bu her anlamda, sadece dış politikada değil, siyaset, iç politikadan ekonomiye varıncaya kadar çok büyük bir değişim beklenmiyor. Sizin tahmininiz, kimi köşelerde işte Davutoğlu'nun dış politika, özellikle Suriye politikası, terörle mücadele bağlamındaki iş tutuşuna ilişkin bir takım mülahazalar dillendiriliyor. Bu sebepten kaynaklandığı ifade ediliyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz hem Davutoğlu'nun dış politikadaki
uslubunu
ve bundan sonraki süreçte Türkiye'yi bu anlamda neler bekledi?
Şimdi Davutoğlu akademik kökenden geldiği için bürokratik nezaketi olan bir insan ve olayları doğal süreçler içerisinde tamamlamayı öngörüyor idi. Hı hı. Fakat Sayın Erdoğan'ın böyle biraz daha kestirmeden direkt çözüm bulma gibi bir yöntemi var. Bunu özellikle bu ekonomi politikalarında gördük 90'lı yıllardan bu yana, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan bu yana. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde biraz daha mesela iç politikada, teröre karşı olan mücadelede, Suriye politikalarında biraz daha böyle net siyah ve beyaz ayrımlı sürece giriyoruz gibi bir intiba var.
Evet, şimdi dilerseniz yani bugün tabii bu dünkü iç politikadaki kriz diyelim, yeni dönem diyelim, ne diyersek adını diyelim, o olmasaydı vizesiz Avrupa'ya doğru ilk adım atılmasını ağırlıklı olarak evet, konuşacaktık.
Onu hem yine hiç, konuşalım.
İsterseniz onunla devam edelim. Şimdi Avrupa Birliği Türkiye ile tam üyelik müzakerelerine başladı. 2004 yılından bu yana sürüncemede bıraktığı bir vize muafiyeti 12 yıl sonra tarihi adım olarak gerçekleştiği Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun mülteci zirvesinde ortaya koyduğu oyun bozucu yaklaşımla yıllardır süren bu haksızlık bir anlamda giderilmiş oldu. Avrupa Komisyonu Schengen ülkelerine yapılacak seyahatlerde Türk vatandaşları için vizelerin kaldırılması yönünde tavsiye kararı aldı. İşte komisyon 72 kriterden 67'sini yerine getiren Türkiye'nin kalan 5 kriteri tamamlaması halinde Haziran sonunda vizesiz seyahatlerin başlayabileceğini açıkladı. Bu gerçekten de çok kısa sürede parlamentodan önemli kararlar çıkartıldı. Açıkçası Davutoğlu da bu başarısını kutlayamadan böyle hazin bir ayrılmayla söz konusu
evet, biz
ile karşı karşıya kaldık.
Başarı olarak görüyoruz ama bu başarı gibi görünen yolun ucunda bir hüsran olabilir açıkçası. Evet. Benim bugün fakültede de Avrupa Birliği coğrafyası dersim vardı. Evet. Avrupa Birliği'nin tarihine ve geleneklerine baktığımızda Türkiye ile ilgili 98 yılında Hürriyet Gazetesi'nin manşeti vardı. 90'lı yılların ortasında 98'de Avrupa Birliği'ne tam üyesi oluyoruz diye. 98'de tam üye olacaktık bugünkü hesaba göre. 2016'da iz şu anda. Şimdi Avrupa Birliği son 5 madde diyor. O 5 maddeden biri terörle mücadele ile ilgili evet, konu. Yani siz bugün Nusaybin'de Avrupa Birliği kriterlerine göre nasıl mücadele edeceksiniz? Yani çok net bir soru. Dolayısıyla bunlar yerine gelmiş olsa bile bu karar tavsiye kararı ve Avrupa Parlamentosu'ndan böyle bir kararın çıkıp çıkmayacağı konusunda şüpheli. Olayın bu birinci yönü. İkincisi de Türkiye'de her şeye rağmen parası olan ve Avrupa'ya gitmek için can atan çok büyük bir kitle var. Avrupa Birliği benim kişisel kanaatim bu vizeleri kaldırırsa ki zor bir ihtimal olarak gözüküyor. Yani serbest dolaşım hakkı verirse. Çünkü Türkiye'de yüz binlerce insan yaz tatilinde Avrupa'nın bir ucundan bir ucuna gidecek. Otellerde kalacak, para harcayacak ki Avrupa'nın durgun ekonomisine can suyu olacak. Yani zaten çalışma izni falan verilmiyor. Biz bu kadar seviniyoruz yani gidip de Avrupa'da çalışmayacağız.
Evet.
Gideceğiz, para harcayıp geri geleceğiz.
3 aylığına.
En fazla. Dolayısıyla bence Türkiye şu mücadeleyi yapmalıydı. Mesela orada mal satmaya giden girişimci iş adamlarımız küçük ve orta ölçekli KOBİ'lerden benim böyle tanıdığım arkadaşlar var. Canı çıkıyorlar vize almak için vesaire. Yani iş adamlarımıza akademisyenlerimizin gerçi yeşil pasaportları var da yani ticari amaçla veya Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda oraya gidecek insanların önü açılmış olsa tamam. Ama sıradan turistik faaliyetlerle geçecek insanlar için vizelerin kalkması adına bu kadar sevinmeye de ne kadar gerek var o da ayrı bir konu.
Evet yani bu komisyonun bu kararı zevahiri kurtarmak sözümüzü tuttuk demek için bu kararı aldığı da söyleniyor. De
karşılandı biz mülteciler serbest bırakırsak ondan korkuyorlar.
Evet.
Ege Denizi'nden bir çığ gibi bir mülteci akını olacak. Yani Avrupa şu anda çok sıkışmış durumda.
İkilemde.
Evet.
Yani bir taraftan Türkiye'ye vize muafiyetinin getireceği sıkıntıları düşünüyor. Öbür taraftan bunun reddi karşısında Türkiye'nin atacağı evet, adımların sonuçları.
Yani artık Türkiye'nin elinde kozlar var. Eskisi gibi kapı kulu değil.
Evet. Dilerseniz bundan sonra neler olacağı ilişkin belki bir bilgilendirmede bulunalım. Kıymetli dinleyenler Avrupa Komisyonu'nun Türkiye vizelerini kaldırması yönündeki tavsiye kararının ardından şöyle bir süreç yaşanacak. Avrupa Komisyonu üye olmayan ülke vatandaşlarının da vizesiz yani Schengen bölgesine girilmesi için konsey tüzüğünde değişiklik önerisi hazırlayacak. Bu öneri ilk olarak Avrupa Parlamentosu Sivil Özgürlükler, Adalet ve İçişleri Komitesi'nde ele alınacak. Sonra da Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda görüşmeler oylanacak. Metnin kabulü için salt çoğunluk yeterli olacak. Bu metnin daha sonra 8-9 Haziran'da Avrupa Birliği Adalet ve İçişleri Konseyi'ne gelecek. Kabul için nitelikli çoğunluk gerekiyor. Nitelikli çoğunlukta oylamaya katılan ülkelerin %55'inin evet demesi ve evet diyecek ülkelerin nüfusunun Avrupa Birliği toplam nüfusunun %65'ini temsil etmesi gerekiyor. Sonrasında yasa değişikliği Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde yayınlanacak. Yapılan bu düzenlemeler genellikle resmi gazetede yayınlanmasından 20 gün sonra yürürlüğe giriyor, ancak süreler kısalabiliyor.
Şimdi 28 Avrupa Birliği ülkesi içerisinde Kıbrıs Rum kesimi, Yunanistan gibi bazı ülkeler var. Türkiye ile ilgili her konuya hayır diyecektir. Hı hı. Fakat burada 80 milyon aşkın nüfusuyla Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, İspanya gibi 5-6 kalabalık nüfusu olan ülkeler bu işe evet derse muhtemelen olur. Fakat şu anda Avrupa'nın genel kanaati yabancı turist bile olsa artık görmek istemiyorlar. Türkiye'den gelebilecek birini. Eğer ki böyle bir karar çıkarsa bilin ki tek sebep Türkiye'den o Suriyeli mültecilerin akınının daha büyük bir korku salmasından kaynaklandığından dolayıdır. Ve Türkiye şu anda farkında olmadan belki büyük bir koz elde etmiş durumda.
Ya bundan sonraki süreçte en büyük itirazı hangi ülkeden gelir düşünüyorsunuz? Çünkü Avrupa'daki en güçlü bu anlamdaki Avrupa Parlamentosu'ndaki oy oranı bakımından Almanya gözüküyor. Evet. Merkel'in Türkiye'ye yönelik büyük
nüfus
desteği söz konusu
Almanya
var.
Gözüküyor.
Ama Almanya içerisinde de ciddi bir muhalefetle karşı karşıya Merkel.
Şimdi Avrupa Birliği'ni şöyle düşünmemiz gerekiyor. Yani her ülke içerisinde sosyal demokratlar, Hristiyan demokratlar, işte yeşiller vesaire partiler var. Yani diyelim ki İtalya'dan İsveç'e kadar Avrupa içerisinde bazı bir ülke içerisinde bazı parti mensupları buna evet derken bir kısmı da hayır diyecektir. Yani böyle blok olarak bir ülkenin evet veya hayır demesini beklemek doğru gelmiyor bana. Yani ülke nasıl ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 4 tane partinin grubu var. Avrupa'ya bakış açısı her partinin değişikse Avrupa Parlamentosu içerisinde de ülke kontenjanları var ve ülke kontenjanları içerisinde de farklı parti gruplarının sandalyeleri var orada. Dolayısıyla öyle bir dağılım söz konusu. Ama serbest dolaşım hakkı verilmiş olsa bile bu yani böyle bir zafer kazanma diye bir şey söz konusu değil. Sonuçta vize almadan ülkeye gezmeye gidiyorsunuz.
Evet.
Halbuki Türkiye şu anda Avrupa Birliği dışında dünyada çok sayıda ülkeyle vizesiz karşılıklı gidiş geliş hakkı tanıdı. Dolayısıyla yani biz diyelim ki bugün Üsküp'e vizesiz gidiyorsak diyelim ki Viyana'ya da vizesiz gitmiş olacağız. Bu kadar yani.
Yani zaten Avrupa Birliği'ne katılma ilişkin Türk kamuoyundaki ciddi bir güven kaybı şimdi, söz konusu bu anlamda. Şimdi, Avrupa Birliği'ne girsek ne olur, girmesek ne olur tarzında.
50 yıldır kapıda bekletilen bir üyeyiz yani.
Sürekli Avrupa Birliği'ne olan destek düşüyor. Bakalım, dediğiniz gibi daha bir vakit var. Türkiye'nin önünde yapması gereken, Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin önüne koyduğu bir takım yapması gereken ödevler var. Bu ödevler yine mazeret olarak kullanılacak mı göreceğiz.
Evet.
Evet, bir araya gitmemiz gerekiyor kıymetli hocam. Aranın ardından dünya gündeminde öne çıkan diğer gelişmeleri.
Evet, Avrupa Birliği bizi bir gün belki alacaktır ama bizim oraya girmek isteyip istemeyeceğimiz konusunda tereddütler
var benim. Var. Evet.
Gelecekte.
Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Dünya Gündemi'ni dinliyorsunuz. Ben Deniz Beytullah Demircioğlu. Program partnerimiz Halil Kurt Bey ile haftanın öne çıkan dış politika gelişmelerini analiz etmeye çalışıyoruz. Programımızın birinci bölümünde iç politika ile başladık. Her ne kadar dış gündemi konuşsak da, çünkü biz dünyayı konuşurken dünyada bizi konuşuyor. İç politik gelişmeler sebebiyle AK Parti'nin kongre kararı almasını, uluslararası arenadaki ve uluslararası medyadaki yankılanış biçimini konuştuk. Peşi sıra vizesiz Avrupa'ya ilk onay çıkması şeklinde yorumlanan vize muafiyeti meselesini değerlendirmiştik. Kıymetli hocam, dünden beri uluslararası medyada da bizim medyamızda da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ön seçim, çılgın diye nitelendirilen Trump'ın cumhuriyetçilerin tek adayı olduğu şeklinde kesinleşmesi, adaylığının kesinleşmesi ciddi bir yankı bulmuş durumda. Nasıl bakıyorsunuz bu çılgınlığı dünya kaldırabilecek mi Trump'ın adaylığını? Her ne kadar siz Trump'ın finale kalması durumunda demokratlar karşısında kaybedeceğini söylüyorsunuz. Bu yönde belki bir beklenti de var ama bir taraftan da açıkçası ciddi endişeler dillendiriliyor. Trump'ın yönetimindeki Amerika Birleşik Devletleri'nin nelerle karşı karşıya kalacağı, dünyanın nelerle karşı karşıya kalacağına ilişkin ciddi endişeler dillendiriliyor. Çünkü inanılmaz şeyler söylüyor Trump vaatleri arasında. Özellikle Orta Doğu'da daha böyle radikal bir politika izleyeceği, bu anlamda Obama yönetimine ciddi eleştiriler getiriyor. Bu endişelerin gerçekleşme payına ilişkin sizin tahminlerinizi tekrardan almak isteriz.
Şimdi şöyle, benim tahminim elimdeki demografik verilere dayanıyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde malum 315 milyon civarında bir nüfus var ve 50 eyalette bu nüfusun Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasındaki temayülleri şöyle, son 30-40 yıl içerisindeki seçim sonuçları incelendiğinde, şimdi Cumhuriyetçiler dediğimiz ekip genelde enerji ve petrol şirketleri, silah sanayine sahip olan kesimler, evet, ve ülkenin o büyük uçsuz bucaksız iç kesimlerdeki ovalarındaki büyük çiftçiler, çiftlik sahipleri ve kısaca bunlara WASP diyoruz. Hı hı. White, Anglo-Sakson, Protestan. Yani oranın beyaz, yerli ve zenginleri. Ve bunlar artık yabancıları görmek istemiyorlar. Yeterince Amerika göç aldı. Artık burası bizim kalmalı mücadelesi yapıyorlar. Dolayısıyla da en keskin dili kullananı aday seçeceklerdi. Ve Trump kazanır öngörümüz buradan kaynaklanıyor. Hı hı. Yani o WASP dediğimiz beyazlar, zenginler ve yabancıları görmek istemiyor. Ancak cumhuriyetçilerin oy potansiyelini oluşturan işte %12'lik zenciler, göçmenler, orta ve alt sınıf gruplar ve Latin Amerika'dan gelen Hispanikler dediğimiz Asyalılar, hepsi genelde cumhuriyetçilere oy veriyor. Şimdi son 10-15 yıl içerisinde baktığımızda o beyaz Anglo-Saksanların nüfusları artmıyor.
Evet.
Bir çocuk, iki çocuk. Ama Amerika sürekli göç aldığı için yani Clinton'ın çok fazla bir şey yapmasına gerek yok. Mevcut potansiyel hinterlandındaki, yani bu saydığım grupların, yani göçmenlerin, orta alt sınıf Hispaniklerin, zencilerin ve şehrin kenar mahallelerindekilerin oyunu almayı başarabilirse muhtemelen tekrar seçilecektir. Yani şimdi oradaki demografik yapı ve onların seçim temayülleri. Çünkü bir tarafta ırkçı, beyaz ve ülkenin sahibi olarak gören, ötekileri ülkeden atmaya çalışan bir cumhuriyetçi yapı var ülkede. Yani bizim şöyle düşünelim. Yani cumhuriyetçileri bizim Kemalist ve beyaz Türkler gibi düşünelim. İşte AK Parti hareketi geldi, biz kimsesizlerin kimsesiyiz sloganıyla işte Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanmasından sonraki süreci düşünecek olursak, yani Clinton yanlış yapmazsa muhtemelen ipi göğüsleyecektir. Çünkü Amerika'daki potansiyel, her ne kadar medya, finans ve sesi çok çıkan akademik medyanın cumhuriyetçilerin elinde olmasına rağmen, demokratlar sonuçta sandıkta sonucu belirleyeceklerdir.
Evet, yani yakından takip edeceğiz mutlaka. Daha ciddi bir
işte tabii son söz konusu. Dakikada büyük hatalar yapılmazsa.
Evet, Trump'ın Amerika'ya ve dünyaya neler getireceğini şayet başkan olursa takip edeceğiz. Bakalım neler yaşayacak gerçekten.
Ama Amerika'da, Avrupa'da artık 1990'lı yılların batısı, mesela Amerika'nın özgürlükler ülkesi, rüya ülkesi olması Bill Clinton dönemindeydi. Clinton'ın başkanlığından sonra Bush döneminde artık Amerika'nın 2001 o sendromundan sonra öyle bir özelliği kalmadı. Daha çok güvenlikçi bir politika izlemeye başladı. Bu Avrupa'da da değişik versiyonlarla gözüküyor. Yani artık Batı insanların böyle özgürlükler ülkesi diye tabir ettiği konumunu yavaş yavaş her geçen yıl daha da azaltacaktır.
Evet, Irak'a geçelim dilerseniz. Orta Doğu'daki gelişmelerden Irak'ta önümüzdeki geçen hafta ciddi bir gelişme yaşandı. Gerek Sadr ekibinin meclisi işgali, gerek ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın Irak ziyareti ve oradaki yaptığı açıklamalar ciddi tartışma konusu oldu. Biden Bağdat'teyken ABD Büyükelçiliğini ziyaret etti. Buradaki askerlere ve diplomatlara yaptığı konuşmada Irak'ın birliği konusunda tartışmalar meydana getirecek açıklamalarda bulundu. Neler dedi? ABD Başkan Yardımcısı, bugün barışı sağlamaya çalıştığımız tüm yerleri düşünün. Sizi gönderdiğimiz tüm yerleri, bunlar tarihte suni sınırlar çizdiğimiz, birbirinden tamamen ayrı etnik, dini, kültürel gruplardan suni devletler doğurduğumuz, bunu alın, birlikte yaşayın dediğimiz yerler ifadesini kullandı. Bu ifadeler çokça tartışıldı, gerek Orta Doğu medyasında, gerek bizim medyamızda da, dış politika analizlerinde. Biden'ın bu gezisi Irak'ı bölme planı mı diye soruldu. Hani B planları vardı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye ilişkin B planı Irak'ın bölünmesi mi? Sürekli dillendiriliyor ta işgalden beri. Sanki birazcık daha ete kemiğe bürünüyor bu plan. Ne dersiniz hocam?
Şimdi bozuk saat bile günde iki kez doğruyu göstermiş. Biden'ın söyledikleri aslında doğru.
İtiraf.
Geçmişe yönelik bir itiraf. Ancak niye şu anda söylüyor? Onun cevabı biraz muğlak ve kapalı. Onu biraz açmaya çalışalım. Malumunuz işte Irak diye bir devlet tarihte hiç olmamış.
Evet.
Yani kuzeyde Musul, ortada Bağdat, güneyde Basra vilayeti vardı Osmanlı'nın. Buradan bir devlet çıkardılar. Ve şimdi de bu coğrafyada etnik ve dini temellere dayalı küçük devletçikler oluşturmaya çalışıyorlar. Halbuki benim kişisel kanaatim gerek Irak, Suriye, gerekse bütün Orta Doğu, Balkan coğrafyasında İslamiyet öncesinde de, Selçuklu ve Osmanlı tecrübesinde de 20. yüzyıla gelinceye kadar hep çok kültürlü, çok dinli, çok dilli bir imparatorluk yapısı ola gelmiştir. Ve Bağdat şehrinde, Musul'da, Halep'te, Şam'da, hatta bizim Urfa'da, Gaziantep'te farklı dinden, dilden, kültürden insanlar bir arada barış içinde yaşamışlardır. Yani Urfa'da sıra gecelerinde Türkçe, Kürtçe, Arapça şarkılar, türküler söylenmiş. Hiç kimse de bundan rahatsız olmamış yüzyıllarca.
Evet.
Ama şimdi diyorlar ki işte sen Kürtsün, sen Arapsın, sen Türkmensin, sen Şiisin, sen Sünnisin ve bir Bağdat'ın içerisinde birden fazla yapı oluşmaya başlamış bir şehrin içerisinde. Şimdi siz böyle bir yapıyı oluşturduktan sonra diyorsunuz ki artık bir arada yaşamanız pek de mümkün gözükmüyor. Halbuki onu küveze koyan, kuluçkada büyüten, besleyen, bugüne getiren Amerika'nın bizatihi kendisidir. Şimdi de fotoğrafı çekiyor, diyor ki resim bu. Buradan ne çıkarırsınız? Yani doğru söylediği, buradan artık tek başına yani bir bütüncül İran bundan sonra olması, yani Biden'ın o sözüne doğru mu? Doğru ama bu doğruyu bu hale getiren kendileri.
Evet.
Onu bilmek gerekiyor.
Tabii şimdi Irak'taki gelişmelerden bir tanesi de şimdi Sünni-Şii çatışmasının yanı sıra Şii-Şii çatışması da, özellikle bu Sadr'ın girişiminden sonra. Bu anlamda da bir sıkıntı beklenebilir mi?
Şimdi o coğrafyayı yakından bilenler için fark vardır. Şiiler arasında da Kum ekolüyle Necef ekolü farklıdır. Yani Arap Şiileriyle Acem Şiileri. Yani aslında İran'da Hümeyni devrimi olmadan önce Şiiliğin kadim merkezi bu Necef, Kerbela'nın olduğu bölgeler. Yani Bağdat, Basra arasında kalan ve bugünkü Irak topraklarındaki Arapların yaşadığı bölge Şiilerin dünyadaki hep en bilinen merkeziydi. Fakat İran devriminden sonra Kum yeni bir merkez oldu ve çekim merkezi Kum olmaya başladı. İran'ın Kum şehri. Dolayısıyla şimdi o Şiiler arasında da İran ve Irak ekolü, yani Farslar ve Araplar arasında da bir fark var.
Evet.
Onu da göz ardı etmemek lazım. Yani şimdi burada da mezhep aynı ama etnisite farkı var.
Evet. Irak'taki gelişmelerden Suriye'ye geçelim hocam. Halep'te ateşkes yürürlükte haberi düştü dün gece itibariyle. Son iki haftada ağır bombardıman altındaydı. Yaklaşık 300 kişinin katledildiği Suriye ve Rus uçakları tarafından bombardıman sonucu. Gerçekten Türkiye'de artık birazcık kanıksanmış bir durum var. Belki bu Orta Doğu'daki medyası tarafından da kabullenilmiş, kanıksanmış bir durum var. Ama çok müthiş bir acı yaşanıyor Halep'te ve dünya açıkçası izlemekle yetiniyor. Öte yandan Kilis'te DAEŞ'in füze saldırısı sürüyor. Orada da her geçen gün kayıplarımız artıyor. Bir taraftan DAEŞ tehdidiyle karşı karşıya, bir taraftan Rusya baskısıyla karşı karşıya inanılmaz bir sıkıntı yaşanıyor Türkiye-Suriye sınırında. Yine medyaya düşen haberlerden bir tanesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'den atılan füzelerin radarlar tarafından tespit edilip İncirlik'teki istihbarat, Amerikan istihbaratına verilmesi ne rağmen Amerika'nın IŞİD'i vurmadığı yönünde haberler var. Bugünkü Yeni Şafak gazetesinde. Evet, bir toparlarsak hocam Suriye gündemine ilişkin gelişmeleri.
Evet, bizim şu anda DAEŞ dediğimiz, fakat IŞİD'in ismine bakalım, Irak Şam İslam Devleti diyordu. Evet. Irak da hadi Musul'u ele geçirdi. IŞİD'in ismindeki Şam'a niçin bu IŞİD saldırmaz? Niçin yani Esed'le Şam'da mücadele etmez, rejimi değiştirmeye çalışmaz da bizim Gaziantep'le adeta her yönüyle benzer olan, yani ben hep şunu iddia etmişimdir, Konya'yla Kayseri ne kadar benzerse Antep'le Halep o kadardır. Mimarisiyle, yemek kültürüyle, demografik yapısıyla. Kilis de onun zaten ilçesiydi yakın bir zamana kadar Gaziantep'in. Şimdi bütün bombalar Kilis'e düşüyor, Halep'e düşüyor. Halep'le Antep arasında kalan ve büyük bir çoğunluğu Türkmen olan ve Arapların da bize en yakın olan kesimi zulüm görüyor. Topraklarından sökülüp atılıyor. Ama nedense Laskiye'ye hiçbir şey olmuyor. Esed'in kontrol ettiği Şam bölgesine IŞİD hiç dokunmuyor. İşte burada soru işaretleri ortaya çıkıyor. Bir taraf batıdan ben şunu şöyle bir benzetme yapıyorum. 1200'lü yılların ortalarına doğru giderken Anadolu coğrafyasına bir taraftan batıdan Haçlılar saldırırken doğudan da Moğol saldırısı olmuş. Şimdi yani Özgür Suriye ordusu orada kahramanca bir mücadele yaparken batıda Rus destekli Esed rejimi, doğudan da IŞİD'in işte eski Baas kalıntıları, bir takım batı destekli istihbarat, evet, örgütlerinin de yardımıyla şu anda seyyar füzelerle Türkiye'nin Kilis şehrini adeta dövüyor. Şeylerle, roketlerle. Şimdi bu tamamen bir tahriktir. Ve Türkiye'yi bu Suriye içerisine çekme harekatı, ama Türkiye işte zaten Davutoğlu'nun en son demeçlerinden biri de oydu.
Gerek görülürse.
Türkiye gerekirse kendi göbeğini kendi keser, gerek görürse orada bir güvenli bölge oluşturur sözüdür. Yani Türkiye'yi yani şöyle diyeyim, amiyane bir tabir, ofsayta düşürmeye çalışıyor dünyanın hegemon güçleri. Ama Türkiye ise adım adım meşruiyet çizgileri dahilinde gerekirse orada tek başına bir güvenli bölge oluşturacaktır.
Evet. Lavrov'un açıklaması var, Türkiye'den kara harekatı beklemiyoruz tarzında. Yine Lavrov'un başka bir dikkat çeken açıklaması oldu Esed rejimiyle alakalı. Evet, Esed rejimini kendi ifadesiyle onun terörle mücadelesine yardım ediyoruz ama Rusya Suriye ile müttefik değildir bu anlamda. Bu açıklamasını neye bağlamak lazım, araya bir mesafe koymasını? Şimdi özellikle Orta Doğu coğrafyasında Lübnan'daki İslam Alimler Birliği'nin de bir açıklaması vardı Rusya'ya yönelik ve İran'a yönelik. Halep'teki katliamlardan dolayı, katliamlardaki paylarından dolayı bir ambargo uygulanması talebi vardı. Böyle bir mesafe koymasını nasıl?
Rusya'nın iki tane bu konuyla ilgili hedefi var. Birincisi, Suriye'deki kaostan, karmaşadan faydalanarak rejime yardım ediyormuş görünümünde Doğu Akdeniz'deki konumunu güçlendirmek ve bunu yaptı. Fakat aynı zamanda başta Kafkasya olmak üzere bütün Rusya Federasyonu toprakları içerisinde ve nüfusunun da yaklaşık %15-20'sini oluşturan Müslüman halklarla olan ilişkilerini bozmak istemez. Hı hı. Genelde Rusya içerisindeki etnik azınlık halindeki Müslümanlar ve daha da geniş halkada eski Sovyet Cumhuriyetleriyle olan Müslüman halklarla olan ilişkilerini bozmak istemez. Dolayısıyla bu Lavrov'un son demeçlerinde bir taraftan da yani biz Suriye'de alacağımızı artık aldık. Bu Rusya içerisindeki ve Hinterland'ındaki Müslüman halklarla olan ilişkilerimizi de birazcık dengede tutalıma yönelik bir
kaygı
türbine verilen bir mesaj gibi geldi bana açıkçası.
Evet hocam, kalan dakikalarımızda 2 dakikamız kalmış.
Ve yine gündemde birçok konuya
değinemedik. Çok konu vardı. Ne bileyim, Mısır'da devlet başkanı Abdülfettah Sisi'ye yönelik köşeye sıkıştırmalardan bir hayli rahatsızlık duyuyor. Uluslararası arenada ciddi anlamda eleştiri almaya başladı darbe yönetimi. İlginç bir açıklaması var Sisi'nin. Batı tarzı insan hakları ve sivil özgürlüklerin Mısır şartlarına uygun olmadığını belirtmiş Bay Diktatör.
Aslında şöyle tarifte yapılıyor. Deniyor ki ideal bir demokrasinin olması için insanların belirli bir eğitim düzeyinin ve belirli bir gelir düzeyinin olması lazım deniyor. Şimdi ondan yola çıkarak bunu söylemiş olabilir Sisi. Ama genellikle Mısır bu tanımlamaya göre eğitim düzeyi de Arap coğrafyası içerisinde birçok ülkeden daha yüksektir. Ve Batı bugün istesin Sisi'yi bir ay içerisinde gayrimeşru şeytanlaştırır ve yerinden götürür. Onu orada tutan Batı'daki efendileri. Yani bunu herkes biliyor.
Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ciddi gelişmeler vardı. Fransa'da Müslüman Cumhurbaşkanı adayı çıkmış. Senegal doğumlu bir Müslüman olan Ramayade
Sarkozy'nin Yahudi asıllı olduğunu ve 300 bin Yahudi'ye karşılık orada 6 milyon Müslüman olduğunu söyleyelim. Yani bu da olabilir.
Evet. Yine öte yandan 28 ülkeden oluşan NATO'da üyeliği olmayan İsrail'e genel merkezde daimi bir ofis tahsis edilmiş. Böyle bir gelişme var. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında bahar havası tekrardan soğuk rüzgarlar esmeye başlamış. Hamenei'nin ciddi eleştirileri var. Özellikle kültürel emperyalizmin ve dilin İran'da hakim olmasına yönelik eleştirileri var. Öte yandan Amerika'dan ithal edilen araç satın alımında tekrardan bir ambargoyu devreye sokmuş. Bu tür gelişmeler vardı ama vaktimiz doldu. Onlara da değinmek istiyorduk.
Hatta Karabağ, Azerbaycan'da
yine sıkıntı devam ediyor.
Her an devam edebilecek sıkıntılar var. Önümüzdeki günlerde konuşulabilir.
Evet.
Güney Çin Denizi
yine o da bir tatbikat söz konusu.
Hepsi kaldı.
Ama artık işte vakti de ayarlayamadık. Haftaya
inşallah.
Konuşmak ümidiyle. Kıymetli dinleyenler, bir dünya gündemi programının daha böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak ümidiyle. Esen kalın efendim.